Ayrım 43, sayfa 590. 21. 31 Aralık 2007, 23.50. Yargı gecesine 10 dakika kala. Durup durup saatine bakmaktan vazgeç, dedi Grimas. Sinirime dokunuyorsun. Ama neredeyse... Biliyorum, biliyorum. Ekrana o kahrolası saati neden koydum sanıyorsun? Grimas, ekranda gece yarısına doğru geriye sayan saatin olduğu pencereyi işaret etti. Yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Yazmayı bırakan Grimas kıza doğru döndü. Aslında var. Harika, nedir? Kes, konuşmayı, onun gibi ol, dedi neredeyse 10 dakikadır sessizce oturan Dietrich'i işaret ederek. Sadece yardım etmeye çalışıyordum diye mırıldandı Spy Girl. Mırıldanmak konuşmadan sayılır, dedi Grimas başını kaldırmaya bile gerek görmeden. Spy Girl bir şeyler daha söylendi ama her ne dediyse Grimas'ın son parametreleri ayarlarken klavyede çılgın gibi bastığı tuşların sesi arasında kayboldu. Grimas'ın aile mücevherleri adını verdiği ve bir bilgisayardaki adres listesinin tümünü anında indirip sonra da hepsine zehirli e-postalar gönderen virüsleri temel alan bebeği onlara benzer şekilde çalışıyordu ama bilgisayarlara bulaşmak yerine cep telefonlarına bulaşıyordu. İşin güzel tarafı mücevherler gönderilen kişinin arkadaşından gelen bir çağrıyı andırıyordu. Dolayısıyla neredeyse her zaman cevap verilecek, böylece enfeksiyon da yayılacaktı. İşin sırrı telefonu açan kişinin kodu göndermek için gereken süre boyunca hatta kalmasını sağlamaktı. Grimas bu sorunla haftalar boyu uğraşmış, virüsü sıkıştırmaya çalışmıştı. Ama enfeksiyonu yayabildiği en kısa süre 13 saniyeydi. Burada sorun kimsenin o kadar süre telefonunu açık tutup rastgele parazit dinlemeyeceğiydi. Soruna yanlış yönden yaklaştığını işte o zaman fark etmişti. Virüsü kısaltmaya odaklanmak yerine insanların telefonda daha uzun bir süre kalmalarını sağlamalıydı. Sonraki birkaç haftayı virüs telefona yüklenirken geçen süre boyunca söylenecek farklı cümlelerle deneyler yaparak geçirmiş, hangisinin telefonun açılmasıyla kapanması arasındaki sürenin en uzun olmasını sağlayacağını bulmaya çalışmıştı. Sonunda en iyi çalışanı bulmuştu. Ne yaparsan yap, sakın telefonu kapatma. Biraz önce kaçırıldım ve bir arabanın bagajına tıkıldım. Bir dakika, sanırım geliyorlar. Virüs yüklenmesi bitince yerel baz istasyonunu, telefonun adres listesindeki tüm numaraları aynı anda aramaya yönlendiriyordu. İnsanların çoğunun adres listelerinde ortalama 80 telefon numarası olduğuna göre virüs deli gibi çoğalıyordu. Önce 80 kişi, sonra 6400, sonra 512 bin, sonra 40 milyon 960 bin. Ve bunların hepsi 2 dakikadan kısa zamanda oluyordu. Sorun, yaptığı benzetimler sırasında virüsün kritik noktaya erişemeden tüm yerel baz istasyonlarını aşırı yüklüyor olmasıydı. Grimas, kaçmaya başladığı zaman tam da bu sorun üzerinde uğraşıyordu. Neyse ki bu, şu anda tam istediği şeydi. Yanıp sönen imlece odaklandı. Hazırdı. Tüm hataları yakaladığını umarak 1000 satırdan fazla kodun üzerinde gezindi ve alt yordam son bir kez kontrol etti. Kahretsin diye mırıldandı. Ya çalışır ya çalışmaz. İmleci gönder penceresinin üzerine getirdi. Tam tıklamak üzereyken birden Spy Girl'un bilgisayarında bir mesaj penceresi açıldı. Satır 1273, 8. karakter, 01 yap. Steve mesajı göndereni onu sorgulamayacak kadar iyi tanıyordu. 1233. satıra gitti ve evet, hata karşısındaydı. Gün kadar aşikar. İyi kurtarıştı diye yanıtladı Grimas. Ama eski dostu çoktan gitmişti. Kendi bilgisayarına döndü ve sende tıkladı. İlk numara çevrildi ve sonra kendi sesinden kaçırıldığını söyleyen parazitli bir mesaj duydu. Sevgili, tatlı virüsünün yüklenişini seyrederken nefes bile almaya korktu. Mesaj, telefondaki 97 numaranın hepsine gönderildikten sonra rahat bir nefes aldı. O adam sana benim bilgisayarımdan mesaj göndereceğini nasıl bildi? Diye sordu Spy Girl. Ve virüsün kodunu? Sadece adamım Kane'in oldukça fazla şey bildiğini söylemekle yetineyim. Kane kim? Anlatsam bana inanmazdın. Spy Girl ilk defa olarak başka soru sormadı. Virüsün bir çalı yangını gibi yayılmasını ekrandan izlerken sessizlik içinde oturdular. 22. 31 Aralık 2007 23.51. yargı gecesine 9 dakika kala. Elia, Winter'ı izlemeye çalıştı ama duyduğu azgın yeşil dehşet iradesini engelliyordu. Bunu yapamazsın. Bu kadar insan, sana dokunan, seni ezen... Elia nefes almaya zorlanıyordu. Tüm düşünceleri, tüm duyguları zihninin içinde haykırıyorlar. Kolye seni kurtaramaz. Burada değil, şimdi değil. Tüm engeller kalkacak ve her şey üzerine gelecek. Kulakları zonkluyordu. Akıl hastanesi bu keşmekeşin yanında oyun parkı sayılırdı. Her taraf insan dolu. Bu sefer kaçış yok. Seni kimse kurtarmayacak. Onu kuşatan kalabalık Winter'dan ayrılmasına neden oldu. 1 milyon insan. Her yerde. 1 milyar haykıran renk. Elia birden sahnede hareketsiz duran bir adamın kör edici renklerini gördü. Düşünebileceği her ton vardı. Bu sadece bir kişi olabilirdi. Valentinus. Winter, dur, bekle diye bağırdı çılgınca. Winter yürümeye devam etti. Onu izlemeye çalıştı ama çevresinde çok fazla insan vardı. Onların duyguları seni öldürecek. Saat gece yarısını çaldığında etraf cehenneme dönünce seni öldürecekler. Tüm gücünü kullanarak kolunu çekip onu sıkıştıran kalabalıktan kurtardı. Öleceksin. Dirseğe birinin başına geldi. Sonra yüzü kendinden bir kafa daha uzun birinin omzuna çarptı. Genç, zayıf bir Vince Vaughn. Adamın ensesini kavradı. Vaughn'un renkleri anında zihnine dolarken adamı bırakmadı. Sakın bayılma. Bayılırsan düşersin ve ezilirsin. Tutun o kadını! Diye bağırdı kalabalığın uğultusunu bastırarak. Birden dehşet verici bir arzuya kapılan Vaughn, kolunu öne doğru uzattı ve Elia'nın alnını avuçladı. Bağlantı kurulduğu anda Elia coşkulu bir sevgiye ve o ana kadar hissettiklerinden çok daha yakın, inanılmaz beyaz bir mutlulukla doldu. Zihin gözünü o anda Valentinus'a döndürürse tüm kontrolü kaybedeceğini biliyordu. O şekilde hissetmeye devam etmek için her şeyi yapardı. Winter'a odaklandı ve onun zihninin döndüğünü hissetti. Sonra içinden kıpkırmızı bir yıldırımı andıran o enerji dalgası geçti. Yaşayan nefret. Elia elini hızla geri çekip bağlantıyı kesti. Acı içinde bağıran Vaughn ellerini başına götürdü. Gözlerinden yaşlar gelirken ağzı da acı içinde büzüldü. Kör gibi sendeleyerek kendini geriye attı. Düşerken elleriyle tutunacak bir yer aradı. Eli, Elia'nın elini buldu. Kör edici hüzün, ızdırap, elem ve dehşet parıltıları zihnini deldi. Ve sonra son kalan gücünü bu duygusal patlamayla harcayan Elia da kaydı ve buz gibi asfaltın üzerine düştü. Başını çevirip bir kaçış yolu aradı ama tek görebildiği ayakkabılar ve bacaklardı. Şimdi ezileceksin. 3, 2, 1 saniye. Aklının son kalan kısmı da yok oldu ve haykırmaya başladı. Winter basamaklardan çıkarken kendini bir tüy gibi hafif hissediyordu. Elia'ya bakmak istiyordu ama gözlerini Valentinus'tan alamıyordu. Bakışları ne zaman onunkilerden ayrılsa derin hiçlikle karışık bir hüzün duyuyordu. Gözleri buluştuğu zaman duyduğu mutlulukla karşılaştırıldığında daha da derin görünen bir hüzün. Laszlo ve Darian yanılmışlardı. Valentinus'un kötü biri ya da bir çılgın olduğunu düşünmüşlerdi ama şimdi burada, ondan 10 metre uzakta bunların hepsinin korkunç bir hata olduğunu görebiliyordu. Kulağa bu kadar güzel gelen bir insan kötü olabilir miydi? Valentinus onu seviyordu. Hepsini seviyordu. Ve o da Valentinus'u hem de tüm kalbiyle seviyordu. Derin, saf, sarhoş edici bir aşktı bu. Duymuş olduğu diğer tüm aşklar eksik, kusurluydular. Ama bu sadece duygularını ifade etmeye sözcükler yetmiyordu. Bunu sadece şarkılar yapabilirdi. İpekten bulutlar gibi birbirlerinin içine geçmiş yumuşak, kıvrak melodi ve armoniler. Dipsiz sevinç şarkılarına çağlayarak akan derin, tok baritonlar ve tatlı falsettolar. O kadar muhteşemdi ki, böyle olağanüstü bir mükemmelliği tattıktan sonra herhangi bir başka sesi duymaya nasıl dayanacağını merak ediyordu. Elia için üzüldü. Her şey farklı olabilirdi. Hissettiklerini onun da hissetmiş olmasını istedi. Ne yazık ki onun için artık çok geçti. Ama kendisi, onun zamanı daha yeni başlamıştı. Elia, kendi çığlıkları kulaklarında yankılanırken yattığı yerde yüzünü korumaya çalıştı. Midesine gelen bir tekmeyle acı içinde bağırdı. Yan tarafına dönmeye çalıştı ama gidecek hiçbir yer yoktu. Kalabalığın altında kafana kısılmıştı. Bir çizme elini basıp parmaklarını ezdi. Elia, parmaklarının derisini soyma pahasına elini çekip kurtardı. Alnının ortasına gelen sivri bir kadın ayakkabısı, topuğu derisini delip geçtikten sonra yüzünün yanından kayarak geçti. Nefes nefese ayağa kalkmaya çalıştı ama yapamadı. Korkusu izin vermiyordu. Birinin elinden yüzüne dökülen buz gibi bira gözlerini yaktı. Tam dönerken ağır bir çizme boğazına bastı. Nefes almaya çalıştı ama ezici ağırlık buna olanak vermiyordu. Gözlerinin önünde siyah noktalar belirdi. Çaresizlik içinde kollarını sallamaya başladı. Bileği başka bir ayakkabının altında kalınca keskin bir acı duydu. Bağırmaya çalıştı ama ciğerlerinde hava kalmamıştı. Ezici bir zehirli açık yeşil panik zihninde haykırırken yüzü acıyla buruştu. Dünyası kararmaya başladı. Ciğerlerinde kalan son havayı da kullanınca kollarında güç kalmadı. Burada, ayaklarının altında boğulmakta olan bir adamın varlığından habersiz insanların arasında ölecekti. Üzerindeki adamın tüm ağırlığı boğazındaydı. Duyduğu acı daha önceki her şeyi gölgede bırakacak kadar büyüktü. Haykıran bir ızdırap zihnini aydınlatırken duyduğu yoğun panik birden patladı. Gözlerini açan Elia bakışlarını yukarı çevirdi ama çevresinde o kadar çok insan vardı ki gökyüzünü bile göremiyordu. Ümitsizce bir soluk almaya çalışırken çizme boynunun yanından kayarak gidince nefes borusundaki baskı da bir anda ortadan kalktı. Vücudun üzerindeki diğer ayaklar da geri çekilmeye başladılar. Elia insanları sert bir şekilde yana iten bir çift kol gördü. Birden adamın biri ceketinin yakasından tuttu ve onu sertçe çekerek ayağa kaldırdı. Kurtarıcısını gören Elia'nın gözleri açıldı. Steve. Hala halsiz ve bacakları acı içinde olan Elia olduğu yerde yığıldı. Ama Steve bu defa onu yakaladı. İnce kollarını ona doladı ve bir eli ensesinde diğeri belinde onu tuttu. Elia boğazı acıdan yanarak birkaç nefes aldı. Sonra bir şeylerin farklı olduğunu fark etti. Artık korkmuyordu. Valentinus, dünyadaki son anlarını onunla paylaşmaya gelen bu olağanüstü yaratığı içine çekti. Kadının gücüne dokunmak, kendini neredeyse eksiksiz hissetmesine neden olmuştu. Sanki tüm yaşamını bu tek özel ruhu arayarak geçirmişti. Onun zihnini ilk hissettiğinde Valentinus onun nefret dolu öfkesine şaşırmıştı. Kadın eğer öfkesine odaklayabilseydi onu delirtmiş olabilirdi. Ama kadın psişik pençelerini ona geçiremeden Valentinus onun zihnine girmişti. Kadın önce mücadele etmeye çalışmıştı ama körelmiş zihinsel yumrukları acemice ve etkisizdi. Onun çocuksu savunmasını kolaylıkla delip geçmiş, yakıcı öfkesini aşka dönüştürmüştü. Şairler ve filozoflar haklıydı. Bu iki duygu gerçekten de madalyonun iki yüzüydü. Ve şimdi kadın onundu. Gökyüzünde asılı devasa saate baktı. Bir dakika içinde yandaşları onlara vermiş olduğu ampulleri açmaya başlayacaklardı. Ve son nihayet başlayacaktı. 23. 31 Aralık 2007 23.52 Yargı gecesine 8 dakika kala. Susan Collins endişeyle saatine baktı. 11.52.44 11.52.45 11.52.46 Soluğunu tutarak soğuk ampulü kavradı. Dünyevi varlığının sonuna geldiğinin bilincinde bu duygunun tadını çıkarttı. Öbür tarafın nasıl bir yer olduğunu merak ediyordu. Susan'ın bedeni gergin bir heyecanla ürperdi. Tüm yaşamı onu bu ana getirmişti. Tüm üzüntü ve korkuları, istek ve arzuları, hayal kırıklıkları ve başarıları. Hepsi de bulmacanın sadece birer parçasıydılar. Ve o kadar çok şeyi yaşadıktan ve kendini gerçekten başkalarıyla paylaştıktan sonra artık hazırdı. Tüm ızdırapları, kusurları ve eksiklikleriyle bu dünyadan ayrılmaya hazırdı. Artık onun ne olduğunu anladığına göre sadece kusurlu tasarlanmış bir tanrının yaratmış olduğu kusurlu bir dünya her şeyi yerli yerine oturmuştu. Gerçeği öğrendiğinden beri içinde geri dönmek için dayanılmaz bir özlem duyuyordu. İlahi kıvılcımını özgür bırakıp tek gerçek Tanrı ile yeniden birleşmek için. Onun olağanüstü mükemmelliğinin bir parçası olmak için. 11.52.55 Çevresini saran militan Hristiyanların farkında olarak gümüş şırıngayı dikkatle çıkarttı. Ama Valentinus o kadar akıllı, o kadar muhteşem, o kadar mükemmel, o kadar bilgili, tüm yabancıları alt etmiş, atlatmış, kandırmış, onları tüm agnostiklerin gece yarısında kendi ölümlerini karşılayacaklarına inandırmıştı. Ve gerçekten de öyle olacaktı. Tabii zehrin sihrini göstermesi biraz zaman alacaktı. Onun içindir ki hepsi onu saat 11.53'te alacaklardı. Saatinin saniye göstergesi 59'dan 00'a geçince Susan neşe içinde tüpün kapağını açtı ve iğneyi şah damarına batırdı. İğne etine batarken önce çok hafif bir sızı ve ardından kimyasal madde damarlarında dolaşmaya başlayınca inanılmaz bir kabarma hissi duydu. Hristiyanlardan biri boş şırıngayı elinden kaptı. "Sende kalsın," dedi Susan. Serum sihrini göstermeye başlamıştı bile. "Çok geç kaldın." Panik içindeki adam belindeki telsize sarıldı. "Almaya başladılar. Durdurun onları. Durdurun onları." Susan gülmeye başladı. Her şey o kadar komikti ki. Kendini harika hissediyordu. Güçlü. Sanki istediği her şeyi yapabilecekmiş gibi. Adam birden onun elini tutup ileriye doğru çekti. "Gel, hemen şurada bir acil yardım ekibi var. Seni kurtarabilirim." "Ben kurtarılmak istemiyorum," dedi Susan. Yüzü mutluluktan neredeyse parlıyordu. "Anlamıyor musun? Artık burada olmak istemiyorum. Bunların hepsini geride bırakmak istiyorum. Sadece benimle gel." Susan ona baktı. Valentinus, yabancıların onları durdurmaya çalışacaklarını söylemişti. Aynı zamanda bunun hakkında ne yapmaları gerektiğini de. İç cebine uzandı ve parmaklarını ahşap bir sapın çevresine doladı. Heyecanlı kalabalığın çılgınlığı içinde adam hiçbir şey fark etmedi. Susan ona doğru bir adım atınca adamın yüzünde rahatlamış bir ifade belirdi. Onu ikna ettiğini düşünmüş olmalıydı. Büyük olasılıkla Susan kasap bıçağını karnına sapladığı ana kadar da bu inancını korudu. Bıçak kuş tüyü paltosundan geçip etine girerken hafif bir direnmeyle karşılaştı ama sapına kadar derine, daha derine girmeye devam etti. Adam Susan'ın elinin üzerinden akan ılık, koyu kırmızı kana baktı. Şoku dehşete dönüştü ve bedeni adrenalin dolu olan Susan bunların hepsini zihnine çekti. Tam her şey sona ermesinden önce ne kadar harika bir şey. Agnosis'e daha önceden erişmediyse şimdi kesinlikle erişmişti. Bıçağı çekip çıkarttı ve adam sanki onu ayakta tutan tek şey Susan'ın bıçağıymış gibi dizlerinin üzerine çöktü. Eliyle yarasına bastırdı ama kan yaşamının parmaklarının arasından akıp gitmesini engelleyemeyeceği kadar hızlı akıyordu. Birden bir başka Hristiyan, uzun boylu, sarışın ve domuz gibi burunlu bir kaltak onlara doğru geldi. Yerdeki adama baktı ve ağzı güçlü bir çığlıkla açıldı. Kadının çığlığı etrafa yayılırken Susan ruhundan yükselen enerji kabarcığını algıladı. Gözlerini kapattı ve kendini uçuyor gibi hissetti. Bağıran kadının çığlıkları beyninin içinde ilkel bir tempoyla nabız gibi atıyordu. Ve sonra onu yeniden hissetti. İçini dolduran güç ve güven dalgasını. Kendini hiç bu kadar harika hissetmemişti. Sanki bulutlarda uçuyordu. Dünyadaki en güçlü kadındı. Ne isterse yapabilirdi. Dünya onundu. Belki de o adamı bıçakladığı içindi. Ya da yaşamına son vermeyi seçtiği için. Ya da kalbinde Valentinus'un aşkına yer verdiği için. Belki bunların hepsiydi. Belki de hiçbiri. Ama hangisi olursa olsun önemli değildi. Hazırdı. Ölmeye ve ilerlemeye. Yükselmeye. Tek pişmanlığı bu insanlık denizinde tek başına olmasıydı. Evet, etrafında başka yandaşlar da vardı. Beyninde onların güldüklerini, neşe içinde bağırıştıklarını duyabiliyordu. Ama yine de Valentinus olmadan yapayalnızdı. Onu bir daha göremeyeceğinin bilincine varınca yanağından aşağıya bir damla yaş süzüldü. En azından bu dünyada değil. Ama Valentinus onu öbür tarafta bekliyor olacaktı. Sahte yaratıcı tanrıya yapacakları saldırıyı yönlendirmek için ve oraya gitmek için ne yapması gerekiyorsa yapacaktı. Solotun Pfeiffer, von Altershofen saatine baktı. Sabah 5.54. Cebindeki zarfı yokladı. Tüm dünyada 108 kişi daha aynı talimatları içeren benzer zarflar almışlardı. Planlanan alıcının yakınında olun. Zarfı Manhattan saatiyle yeni yıldan 5 dakika önce açın ve mesajı iletin. Sonunda vakit gelmişti. Karşısında duran, kendi gibi baltacı arkadaşı Alois Mader'a baktı. Solotum, her ne kadar 1.85 boyu ve 90 kilosuyla hiç de ufak tefek biri sayılmasa da Mader hem daha uzun boylu hem de daha yapılıydı. Nöbet yerinde her zaman olduğu gibi asker hareketsiz dimdik duruyordu. Solotum elini karnının üzerine koydu. Alnını kırıştırdı ve başıyla koridorun sonunu işaret etti. Mader bu pandomime başını hafifçe eğerek yanıt verdi. Solotum tuvalete doğru giderken baltacı da konumunu değiştirip Papa 13. Paus'un kapısının tam önünde durdu. Solotum bir pencerenin yanından geçerken dışarıdaki Roma gökyüzüne baktı. Koyu bir lacivertti. 6500 kilometre batıda Valentinos dünyaya konuşmaya hazırlanıyordu. Solotum o mesajlardan birini iletmek için seçildiğinden ötürü gurur duyuyordu. Küçük kabine girdi. Kapıyı kapattı ve ağır baltasını duvara yasladı. Titreyen elleriyle zarfı çıkarttı ve yırtarak açtı. İçindeki mektup el yazısıyla ve doğrudan ona hitaben yazılmıştı. Okumak bir dakikadan az zamanını aldı. Bitirince dikkatle katladı ve cebine geri koydu. Valentinus mesajı ilettikten sonra Solotum'un öldürülmesi halinde bu notun bulunmasını istediği konusunda son derece açık ve netti. Saatine baktı. 5.55. Acele etmeliydi. Pius'un odasına girmeden önce Mader'i öldürmek zorunda kalacaktı. Ve sadece 3 dakikası kalmıştı. 24. 31 Aralık 2007. 23.55. Yargı gecesine 5 dakika kala. Winter, Valentinus'un elini tuttu. Tüm bedenini bir anda bir duygu, renk ve ses seli sarmaladı. Gözlerini kapattı ve fizikselliğini hiçlikteki senfoninin içinde kaybetti. Artık soğuğu hissetmiyor, haykıran kalabalığı duymuyor, dünyayı görmüyordu. Hepsi gitmişti. Onların yerine sadece saf, yoğun bir duygu. İnanılmaz değil mi? Valentinus'un ipeksi, cinsel birleşme sonrası sesi onu geri getirdi. Gözlerini açmadan önce tek bir titrek nefes aldı. İnsanlar kimyasalların etkisini duymaya başladılar. Duyguları yükselip algı pencereleri açıldıkça bizim agnosizmimiz de o kadar güçlü olacak. Kimyasalların sözü geçince Winter'ın zihninden bir korku parıltısı geçti. Valentinus'un arkasında geriye saymakta olan dev saati görebiliyordu. Gece yarısına hala 5 dakika vardı. Asıl gösteri gece yarısında başlayacak dedi onun şaşkınlığını hisseden Valentinus. Ama o amaca ulaşmak için erken başlamak zorundaydık. Winter başını salladı ama içinde bir mücadele vardı. Bir şeyler yanlıştı. Bunu istemiyordu. En azından önceden istememişti. Ama şimdi kafası o kadar karışıktı ki. Yapmam gereken buraya durdurmaya kafası iyice karışmıştı. Bu doğru değildi. Bu, oh, duyduğu zevk o kadar baskındı ki bir an nefes alamadı. Aynı anda patlayan bir milyar orgazm gibi. Bedeninin her santimi, her sinir hücresi zevkten mest olmuştu. Konuşmaya çalıştı ama yapamadı. Tek yapabildiği o duygu seline akmaktı. Bana güvenebilirsin. Söyle bana, yoksa bunu durdururum. Valentinus birden onu iterek kendinden uzaklaştırdı. Ondan ayrılmak katıksız bir acıydı. Bir anda güneşli olağanüstü bir sahilden Arktik Okyanusu'na gönderilmek gibi. Winter nefes almaya çalıştı. Sanki olanları reddedebilecekmiş gibi istemsiz olarak başını sallamaya başladı. Ama dışarıda kalmıştı, onun dışında. Boğuluyordu ve üşüyordu. O kadar üşüyordu ki. Kaybettiği şeyi geri alma çabası içinde kendini ona doğru attı. Ama onun tenine değmeden Valentinus onu kollarından yakaladı. Parmakları birer mengene gibiydiler. ''Söyle bana seni aptal kız!'' diye bağırdı. Sesi keskin ve deliciydi. ''Söyle!'' ''Sinyal!'' ''Baz istasyonlarını devre dışı bıraktık.'' ''Yani bilmiyorum, sanırım Steve...'' Winter saçmalamaya başlamıştı. Ama umrunda değildi. Önemli olan tek şey o ılık, güvenli neşe ve hiç bitmeyen mutluluk haline geri dönmekti. ''Üzgünüm böyle olduğunu anlamadım.'' Yüzünden aşağı yaşlar boşanırken Sesi hıçkırıklara boğuldu ve dizlerinin üzerine çöktü. Valentinus onu kaldırdığı gibi sahnedeki dev hoparlörlerden birinin arkasına geçti. Kalabalığın görüş alanından çıkınca suratına sert bir tokat attı. Winter keskin bir acı duydu. Parmaklarının yüzüne değdiği o çok kısa an boyunca kendini yine adamın içindeki o diğer yerde buldu. Ama bu defa o tatlı ılıklık derisini kavuran sıcak bir fırın gibiydi. Seni aptal kaltak! Bir daha vurunca Winter yere kapaklandı. İçgüdüsel olarak Eliyah'ın ona verdiğini korumaya çalışarak göğsüne bastırdı. Valentinus geri çekilip bir tekme savurdu. Winter duyduğu acıyla irkildi. Kaburgaları çatlamıştı. Seni kahrolası orospu. Valentinus'un ikinci tekmesi bu defa alnına geldi. Tekmenin gücüyle yuvarlanıp sırt üstü düştü. Gözünün üzerinde oluşmaya başlayan şişi ve akan ılık yapış yapış kanı hissedebiliyordu. Özür dilerim diye bağırdı. Kalıcı bir şey değil. Sadece birkaç dakika için. Sonra yeniden açılacaklar. Valentinus'un ayağı yüzünden bir santim ileride durdu. O zaman ben de bu kargaşayı düşündüğümden biraz daha uzatırım. Ve sen de bana yardım edeceksin. Şimdi kalk ayağa. Saçından yakalayınca Winter aceleyle doğrulup kalktı. Sonra birden acının da etkisiyle her şeyi anımsadı. Düşünmeden gerilip Valentinus'un çenesine bir yumruk salladı. Herhangi biri olsaydı yumruk hedefini bulurdu. Ama Valentinus herhangi biri değildi. Onun her duygusunu daha yüzeyde belirdiği an okuyabilecek biriydi. Winter'ın yumruğu yüzüne gelmeden bir an önce elini yakaladı. Parmakları onun parmakları üzerine kapanınca Winter yine melodik bir neşeye boğuldu. Valentinus onu kalabalığın önüne götürdü. Winter ağzı açık onlara baktı. Zihninin içinde muhteşem bir uyum içinde şakıyorlardı. Her nota, her akor, her ton hepsi de olanaksız bir şekilde yankılanan ve rahatlatıcı. Kaslarının gevşediğini, vücudundaki gerginliğin akıp gittiğini hissetti. Kaburgalarındaki ve alnındaki keskin acı kalabalığın coşkusuyla boğuldu. Heyecan tiz bir soprano, beklenti kalın, melodik bir bariton, coşkuysa kıvrak bir fügdü. Winter her sinir ucu birden zevk içinde canlanmış bir şekilde nefesini tuttu. Sustur şu Barbie bebeği. Winter düşünmeden kıza pisişik bir darbe gönderdi. Şarkıcının zihnini tutup sıktı. Birden şarkı söylemeyi bırakan sarışın kız onlara doğru döndü. Nefes almaya çalışarak göğsünü tuttu. Winter kızın muhteşem acısını doruğa çıkıp gürültülü fortissimo bir dehşet halinde patladığını gördü. Sonra kız yere yığıldı. Winter kızın zihninden çıktı ve Valentinus'un pisişik rahminin ılık bağrına döndü. Şimdi benim hissettiklerimi yay. Valentinus onun elini tutmaya devam ederek telsiz mikrofonlardan birini açtı ve sahnenin ortasına yürüdü. Benim adım Valentinus. Sizlere özgür bırakmak için buradayım. Winter yumuşak, uyumlu bir legato ile karışık hafif, umutlu bir huzur ve bağışlama melodisi duydu. İçinden akıp geçmesine izin verdi. Yanıt neredeyse anında geldi. Uyumsuz akorlar ve bangırdayan notaların sonsuz tayfı gerilerken, pisişik müzik kalabalıktaki agnostiklerden ona geri yankılandı. Ama sadece isteyenlere yardım edebilirim dedi Valentinus, özür diler gibi. Onun için size soruyorum, yardımımı istiyor musunuz? Valentinus, azgın bir heyecanla bekleyiş nakaratı yaydı. Winter, onun duygularını sıkı, güçlü bir demet şekline sokup yeniden içinden akıp geçmelerine izin verdi. Ve yine 50 bin agnostiğin şarkısına yanıt verişini hissetti, izledi, duydu. Ama şimdi yanıt verenler sadece Valentinus'un yandaşları değildi. Allegretto tını diğerlerine de yayıldı. Zayıf iradeliler, sarhoşlar, zil zurna olanlar ve ümitsizler. Hepsi onu duyabiliyordu. Agnostiklerin zihinlerini yırtacak kadar güçlü pisişik feryatları. Hepsi birden ağızlarını açıp eş güdümlü bir çığlık koparttılar. Winter'ın o güne kadar almış olduğu en büyük alkış şu anda yaşadıklarının yanında soluk kalırdı. Sanki Valentinus'un sürüsündeki her zihin kendi zihninde yırtınıyordu. Normal bir halde olsalardı onların duygularını emebilirdi. Ama bu kokainle uçmuş ve LSD ile değişmiş durumda her şey abartılıydı. Ama yine de bunların hepsinin üstünde daha fazla vardı. Yandaşlarının dışındaki zihinler. Polisler hastalıklı, yavaş tempolu adagio bir korku ve tekrarlayan ostinato bir kararlılıkla çalkalanıyorlardı. Evangelistler polislerin korkusunu paylaşıyorlar ama kendilerine özlü, güçlü forte bir güvenle uğulduyorlardı. Sarhoş particiler psikotik bir girdaptılar. Duyguları her yöne dağılmıştı. Şaşkın, heyecanlı, ürkmüş, mutlu, üzgün, öfkeli, tamamıyla zıvanadan çıkmış milyon kişilik bir orkestra gibi. Winter sahneye erişmeye çalışan polisleri gördü ama diğer polisler ondan yayılan heyecanlı bir allegro'ya ayak uydurmuş olanlar bu girişimi engelledi. Yandaşlarım ne yapmak istediğimi biliyorlar dedi Valentinus. Baş döndürücü bir güven hissi gönderdi. Yakında hepimiz için neyi gerçekleştirmeye çalıştığımı anlayacaksınız. Valentinus durdu ve kalabalığa baktı. Derin bir nefes aldı ve kalabalığın şarkısı doruk noktasına ulaştı. Sanki onları içine çekerken her bir zihnin içine teker teker bakıyor gibiydi. Ama büyük başarılar büyük özveri ister. Winter aracılığıyla gönderdiği yavaş, güçlü, kararlılık kalabalığın arasında bir kan gölü gibi yayıldı. Yandaşlarımın agnosise erişme zamanları geldi. Kalabalığın abartı heyecan düzeyine rağmen herkes Valentinos'un bir sonraki sözlerini beklerken sokaklara bir sessizlik hakim oldu. Winter onda endişeli bir beklenti sezdi. Yanınızdaki kişiye doğru dönün. Gerginlik artık iyice artmıştı. Valentinus'un güçlü özgüveni Winter'dan geçip köpüren bir vivacious cinsel arzuyla karışık ağır bir tempoyla meydandakilerin zihinlerine akıyordu. Soğuğa rağmen Winter ter içinde kalmıştı. Gözlerinin içine bakın. Sonra heyecanlanmış ve uyarılmış olan Winter her tarafının karıncalandığını hissetti. Valentinus son sözlerini söylerken kalabalık da heyecanın doruğuna ulaşmıştı.